Ayrım 6.
Kendimi kaptırsam hayatımın bu melodram kurgusuna çoktan yenik düşebilirdim. Sağduyu, ironi, kara mizah hep elimden tuttu. Zeka kıvılcımı birkaç espriyi, hınzır bir tebessümü, engin bir hayat bilgisi eşliğinde iç geçiren bir sabrı hep yedekte bulundurdum. İyi de etmişim. Yazarlığımdaki dramatik olana değin, kompozisyon sağlamlığında yalnızca eğitimimin, kültürümün, okuduklarımın ve öğrendiklerimin değil, kaderimin bana kötü armağanı olan böyle dramatik anların, karşılaşmaların ve kesişmelerin de önemli ölçüde katkısı vardır. O tiyatrocu arkadaşıma bunları söylemiştim o gün. Tıpkı şimdi size söylediğim gibi. Oyundan sonra kepenkleri inmiş yüzümü saklayamıyorum insanlardan. Telefonda konuşulanları aktarıyor, hep birlikte hastaneye koşturuyoruz. Acil servisin kapısında buluyoruz kendimizi. Halam Sadiye'nin yırtıcı gayretleriyle dış kapıdan içeri girmeyi başarıyoruz. Bir bekleme salonundayız. Babamın son karısı ve onun ilk kocasından olma yetişkin oğlu da oradalar. Doktorlar kesinlikle kimseyi almıyorlar içeri. Israrlar karşısında yalnızca bir kişi girebilir içeri diyor. Kapıda ödün vermez bir yüz ve kararlı tavırla beton gibi dikilen görevli. Sonra da kapı önünde bekleyenlere şöyle bir bakıp, peki o halde yalnızca oğlu girsin diyor. Bu laf üzerine kadının oğlu içeri girmeye yekiniyor. Çok kısa bir an bu. Benim hiçbir davranışım ya da refleksim sıra kapmaya göre ayarlanmış değil. Ben yenilmiş geri çekiliyorum. Hayatım boyunca hep öyle yaptım ben. Hep geri çekildim. Birdenbire içimin en derin yerinde bir yerde hayatım boyunca üzerimden hiçbir zaman atamadığım o derin üveylik duygusunu içimi yokluyor. Kendi öz babamın bile üvey oğluyum. Benim gururum yüzünden hiçbir zaman ağzıma bile almayacağım imalı bir cümleyi halam kuruyor hemen. Bırakın Özoğlu girsin içeri. Burada Özoğlu varken kimseye düşmez. Kapıdaki beton döküm görevli bile dayanamıyor halamın bir anla magani kararlılığı ve yırtıcılığıyla hakkımı aramasına. Bunun üzerine geri çekilen diğerinin boşalttığı yerden usulca içeriye giriyor ve ne zamandır görmediğim, görüşmediğim babamı ilk kez o zaman Hacettepe Hastanesi'nin acil servisindeki küçük muayene odasında bir sedyenin üzerinde görüyorum. İlk gördüğüm gözlerinde kanat çırpan ölüm korkusu. Onun yüzünde daha önce hiç tanımadığım yabancı bir bakış bu. Ölümün ilk kez gözlere geldiğini görüyorum. Üstelik babamın gözleri bunlar. Benim rengini çok sevdiğim o kahverengi gözleri. Cesar Peyvise'nin Ölüm Gelecek Senin Gözlerin Olacak dizesi hayatla sanıyor. Beni görüyor belli ama gözlerine inmiş korkunun perdesinden ötürü olsa gerek algılaması ve tepki göstermesi zaman alıyor. Doktorların ağzından bilgiler yineleniyor. Gırtlak kanseri. Eğer ciğerlere sıçramadıysa, metastaz yapmadılarsa kurtulabilir. Ölümün yayı çekiliyor. Gövde ile hayat arasına gerginlik başlıyor. Taziye'nin replikleri üşüşüyor. Sen beni sever misin babey? Oğlum sen benim, gözümün ışığı, canımın parçasısan. Hayır, ben üveyim, kapıların arkasında bekleyelim. Hayatım boyunca neden hep herkesin üveyi oldum? İçimdeki üvey sızısı neden hiç bırakmadı peşimi? Kardeşken, oğulken, sevgiliyken, annemin aslında öz annem olmadığını 17 yaşında öğrendiğimde, kaç yılın kuruntusunun gerçek çıkması, ablamın gerçek ablam, abimin gerçek abim olmadığını öğrenmek, dayılarımın, teyzelerimin, herkesin her şeyin benden bir adım geri çekildiğini ve zaten hep yabancısı olduğum bu gezegende o güne dek bir kenarına ilişmeye çalıştığım bir dairenin hepten dışına sürüldüğümü hissetmek, yüzünü hiç görmediğim yabancı bir kadının, İstanbul'da yaşayan bir kadının beni doğuran öz annem olduğunu bilmek ama nerede, nasıl, kim olduğunu bilmemek ve hepsinden önemlisi neden. Yüreğim üveylik yaralarıyla dolu. Üstelik hiçbir üvey gibi değildi ki. Ne annem, ne ablam, ne diğerleri. Hep sevildim, gözetildim, şımartıldım. Hele annem, ama sorun bu değildi. Nitekim onlarla kurduğum ilişki, bu hakikatin öğrenilmesi sonrasında da hiç değişmedi. Sadece dünyayla kurduğum gerçeklik yara almıştı bir kez. Hem de arkasında taşıdığı ancak melodramlarla görülebilecek acıklı bir hikayenin bundan sonrasını benim omuzlarıma ve hayatıma yükleyerek. Her yerde hep iğreti, hep yabancı, hep sürgün gibi duran benim, yıllardır içimde yaralı bir hayvan gibi saklanan yalnızlığımı büyütmüştü bu üvey kimliğiyle, hayatımı damgalayan yeni gerçek. Sonrasında kabaca söylersek, hayattan kaçtım, sanata sığındım. Yazıyı evlat edindim, okurlar akraba. Sonradan kanserin ciğerlere de atlamış olduğunu ve yapacak hiçbir şey kalmamış olduğunu öğrendik. Geriye sayım başlamıştı. İlk zamanlar bizim evde yatıyor, halam gırtlağına takılmış olan kapakçıyı açıp sümük, balgam temizliyor, pamuklu çubuklarla. Tiksinti duymadan bakmak güç. İlkin gözlerimi kaçırıyor, ardından kendimi bakmaya zorluyorum. Elini gırtlağına bastırarak konuşabiliyor ancak. Ölüm gözlerine yerleşmiş. Ölüm onun gözleriyle görüyor dünyayı. Beni, her şeyi. Alışmaya çalışıyoruz, o da biz de. Alışmaya çalıştığımız şeyin ne olduğunu bilmeyerek. Cenk Hikayeleri kitabımı 1983'te bitirmiş ve babama ithaf etmiştim. O bunu bilmiyordu. Ona sürpriz olsun, kitap olarak basılsında elini aldığında görsün, sevinsin istiyordum. Oysa başvurduğum yayın evlerinden ardı ardına olumsuz yanıtlar geliyordu. Kimse kitabımı basmaya yanaşmıyor. Daha önce yazmış olduğum ve aynı biçimde birçok yayın evinden geri dönerek elimde kalmış olan Son İstanbul'la aynı kaderi paylaşıyordu. Bununla da kalmıyor, bir yandan da çekmecemde yakın zamanda tamamlanabilecek gibi duran 40 oda birikiyordu. Geceler ve kelimelerle dolu 3 ayrı dosya. Onların koyu karanlığı, çekmecelerimde sahipsiz birer ölü gibi yatıyorlardı. Bu durum iyice umutsuzluğa sürüklüyordu beni. Babamın kaç günlük ömrünün kaldığını bilmiyordum. Ölümün sessiz maddesiydi öleceği tarih. Kitabım basılmadan ölüp giderse kitabımı hiç görmemiş olacaktı. Bu kitabı ona adamış olduğumdan haberi bile olmadan çekip gitmiş olacaktı. Oysa hiç böyle hayal etmemiştim. Bir gün basılı kitabımı kucağına alıp sayfalarını karıştırdığında ithafımı görüp şaşıracak, sevinecek diye hayal etmiştim. Bu hayalim gerçekleşmeyecekti artık. O ölüp gittikten sonra kitabım basılsa bile içindeki noksanlık çekip gitmeyecekti. Nitekim öyle oldu. Bunun üzerine hiç olmazsa dosyayı ona göstermeye karar verdim. Salondaki divanda yatıyordu. İçeri odama geçtim. Sesimi, yüreğimi, yüzümü toplayarak kalın bir dosya halinde uykuya yattığı çekmeceden çıkarıp kucağına koydum kitabı. Bir süre sandalyenin üzerinde öylece oturup bekledim. Dosyayı ona gösterirken ne diyeceğimi bilmiyordum. Çok özenle seçilmesi gerekiyordu sözcüklerin. Öleceğinin bilgisiyle davranıyor ama bunu ima etmek istemiyordum. Zor bir durumdu. Kucağıma aldığım dosyayla yeniden salona çıktım. Birdenbire kitabıma ait derin bir güvensizlik duygusunun içimi kapladığını anımsıyorum. Ansızın kucağımdaki dosya hayat kadar ağır gelmeye başladı bana. Sanki başaramamıştım, sanki olmamıştı, yenilmiştim. Beni neyin yendiğini bilmiyordum ama yenilmiştim. Hiç unutmam, sırtında kenarları yenmiş bir DMOC etiketi olan kalın siyah bir dosyaydı. Etikete siyah keçeli kalemle Cenk Hikayeleri yazılmıştı. Yazının mürekkebi şimdiden solmaya yüz tutmuştu. Dosyamı usulca kucağına bıraktım. Bu kitabımı sana adadım baba dedim. Ne zaman yayımlanır bilmiyorum. Anlamıştı. Duygularını pek belli etmedi. Belli ki fazladan bir hareketle bu anda fazladan bir dramatik etki ya da yoğunluk kazandırmak istemiyordu. Kitabı okumasını bekledim. O da önermedi. O öldükten sonradır kitabın başına Sed Ignotis Periedunt Mortibusili sözünü eklemem. Zaman zaman okurlarım ne demek olduğunu sorarlar bana. Onlar hiç kimsenin bilmeyeceği bir ölümle yitip gittiler demektir. Mezarlara, anıt mezarlara, alınlıklara yazılır Roma uygarlıklarında. Kitabımın alınlık yazısı bu olsun istedim. Kitabım yayımlandığında babam ölmüştü. Bu yüzden anısına 1984 diye bir sayfa daha eklemek durumunda kaldım. Kitapta arka arkaya gelen ve üzerinde babama 1983, anısına 1984 yazan o iki sayfanın öyküsü budur. Kitabımın gecikmiş basımı ilk ithafıma koyu ağır bir gölge düşürmüştü. Kitabım yayımlandığında eksik sevindim. Kitabın zamanıyla benim hayatımın zamanı birbirini tutmamıştı. Bana hep öyle oldu. Cenk Hikayelerinin yayımlanışında duyduğum öksüzlüğü hiçbir şey gideremezdi artık. Bir yazara geri veremeyeceğiniz bir şeydir bu. Babam bu kitabımı okuyamadı. Yıllar sonra ikinci kez bir kitabımın birine sevgilime ithaf ettim, Metal. Zaman bir kez daha oyununu oynamıştı bana. Üzerinde kaç yıl çalıştığım kitabım yayımlandığında kaç yıllık sevgilim artık sevgilim değildi. Babam ve oğlum değildi. Bu satırları yazdığım sıralarda Murat Han 95 henüz yayımlanmamıştı. Ama geri sayım başladı, eli kulağındadır diye bekliyoruz. Habibe'ye ve İsmail'e adadığım bu kitap tam da o sıralarda elim yüreğimde günler yaşattı bana. Kitabı çok büyük ölçüde toparlamış, önceden düşündüğüm üzere artık ithaf sayfasında dosyaya eklemiş olarak baskı işlemlerinin hazırlanıldığı günlerde Habibe hastaneye kaldırıldı. Yazgının karanlık oyunuyla yeniden karşı karşıya kalmaktan korkuyordum. Kötü düşünceler üşüşüyordu aklıma. Hiç olmazsa o kitabı görsün, kitaba yetişsin istiyordum. O fotoğrafa bakıp duruyordum. Habibe'nin, İsmail'in ve benim ben çok küçükken şehir lokalinde bir akşam yemeği sırasında çekilmiş bir fotoğrafımız vardır kitabın başında. Dikkatle bakılmadıkça pek seçilmiyor ama o fotoğrafta elimde kalem tutuyorum. 20 yıldır kalem tutuyorum. Bu kez canım yanmasın istiyorum. Babamın hastalığı sırasında kendimi oradan oraya çarpa çarpa yaşadım. O günlerin birinde sırtımdaki mavi hırkayı kaybettim. Birdenbire yok oldu o hırka. Nerede, nasıl, ne zaman hiç bilmiyorum. Zaman zaman o günün anısını artık sırtımda taşımak istemediğimden ondan kurtulmuş olmayı denemiş olmalıyım diye düşünüyorum. Ama nasıl? Bu oyunu kendime nasıl oynadım bilmiyorum. Son aylarında, son günlerinde bütün kelimeleri kullanmaya, o güne kadar konuşmadıklarımızı konuşmaya kalkmadım babamla. Bunun artık kimseye yararı olmayacağını bilecek yaştaydım. Aramızdaki eski anlaşmazlıkları düzeltmeye de çalışmadım. Belki hiçbir zaman mümkün olmayacak bir şeydir bu. O da kendi içinde geçmişle bir takım hesaplaşmalar yaşıyordu besbelli. Her zaman bencil ve kendine dönük bir adam olmuştu ama hastalığı sırasında ve ölüme yaklaştığı günlerde iyice artmıştı bencilliği. Hayatı için çırpınıyordu. Onu izlemek kalmıştı bana. Her zaman olduğu gibi. Ben de öyle yaptım. Ankara'ya geldiğinin ertesi günü artık adı konulmuş hastalığının geniş kanatlı korkusuyla belki de ölümün soluğunu ensesinde hissettiğinden gözlerini geçmişe çevirmiş, yaşamını değerlendirmeye başlamıştı bile. O ertesi günün anısı dosyamda. 22 Nisan 1984 tarihli bir sayfaya yazdığım notlarda duruyor. Oradan aktarıyorum. Adını koyabildiğin hiçbir duyguyu yardıma çağıramazsın. İçin karmakarışıktır. Her şey birbirinin içindedir. Bütün zannettiklerinin yanlışını yaşarsın. Babam kansermiş. Ölüme yakın duruyor. Orada duruyor. O adam benim babam. Bunca yıl sevdiğim, sevmediğim nice yanıyla, nice kavgası, acısı, anılarıyla o adam benim babam. Orada duruyor. Dokunuyorum ona. Sık sık dokunuyorum. Varlığına inanmak istercesine, yok olmayacağına inanmak istercesine dokunuyorum. Biliyorum. Hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi ölümün elinden kurtaramıyorsun. Analarımızın, babalarımızın bir gün öleceklerini biliriz. O gün aklımıza geldikçe kovalar dururuz bu düşünceyi. İşte o gün geliyor. Ama hala niye inanamıyorum? Ona dokunmak biraz da ölüme dokunmak artık. Her davranışında ölüme ait bir ima var. Sürekli dokunarak kendini yatıştırırsın, onu yatıştırırsın, ölümü yatıştırırsın. Bir yığın görüntü, bir sürü anı, aklında hep dönüp duran görüntülerle, yıllardır tamamıyla unuttuğun görüntüler birdenbire dirilerek iç içe geçer ve bambaşka bir zaman yaratırlar bütün yaşadıklarından. Hem hayata hem ölüme aynı derecede benzeyen hakiki olmayan bir zaman. Sanki sen ölüyorsundur, onun gözleriyle ölüyorsundur. Onun gözleriyle bakmaya başlarsın, o ölüp gittikten sonra yaşamayı sürdüreceğin hayata. Bütün oyunlar bitmiştir artık. Bütün numaralar, pozlar, küskünlükler, kırgınlıklar. Bütün didişmeler, hesaplaşmalar, ödeşmeler, suç ve cezalar, kendini babaya ispatlamalar, oğluyla yenişmeler, şu fani dünyaya ait bütün yükler aranızdan usul usul çekilirken geriye kalan ne olacak? Konuşamadıklarınız mı? Ne önemi var? Artık kelimelerin ne önemi var? Bütün kelimeler kaybedilmiş dünyaları geri çağırmak için mi? Bunun için mi yazar olmak istiyorum? Şimdilik orada divanda oturuyor, soluk alıyor, şu yazdıklarımı ara verip gidip yeniden dokunuyorum ona. Divanın üstünde kalın tok bir yastığa dirsekleriyle abanmış, daldığı derinlikten silkiniyor. Gerisini yazmamışım ama sonrasında ettiği bir sözü sayfaya başlık olarak atmışım. Tıpkı şimdi bu yazıya başlık olarak attığım gibi. Ama yıllardır hiç unutmadım söylediklerini ve şimdi kaldığım yerden sürdürüyorum. Orada o divanda oturuyordu. Kalın tok bir yastığa dirsekleriyle abanmış oturuyordu. Hep böyle yapardı. Dirseklerinin altına kalın bir yastık alırdı. Beni yanına çağırdı. Yalnızca oğluna değil bir dostuna da içini açar gibi "Biliyor musun Murat?" dedi. Beni hayatta üç şey mahvetti. Fazla cesaret, fazla merhamet, fazla sevgi. Gözlerim buğulandı. Sesimi çapaksız tutmaya çalışarak ağlamaya başlamaktan korkarak "Biliyor musun baba?" dedim. "Saydığın o üç şey bende de fazlasıyla var. Onun saydığı gibi saydım. Fazla cesaret, fazla merhamet, fazla sevgi." Çaresizlik belirten bir ifade belirdi yüzünde. Gözlerinde yalnızca doğulularda görebileceğiniz bir yes vardı. "İnşallah senin hayatını da mahvetmezler." dedi. Çok kısa bir an, birbirini çok iyi anlayan iki insanın bakışıyla bakıştık, sonra ikimiz de kaçırdık gözlerimizi. Çok kısa bir andı ama aydınlığı birbirimize ışıttı. Aynı kandan olduğumuzu, birbirimizin kalbini anlamakta kullanacağımız kılavuzu anlamamıza yetti. Bütün hayatıma yayılan bir gücü vardı o kısa an parçasının. Aramızda bütün gücüyle duran ölüme rağmen birbirimizin ölesiye babası ve oğlu olduğumuzu çok derinlerde bir yerde bir kez daha anlamıştık. Fazla cesaret, fazla merhamet, fazla sevgi. Yıllar bunları alamadı benden. Varlığımı bunlara bir ithaf gibi yaşadım. Hem varsın olsun baba, ne çıkar? Gizli ben. Başlangıcından beri yaşantısal malzemelerin yapıntıya dönüştürülmesi edebiyat için temel sorularımdan biri olmuştur. Edebiyatı hayatım roman sandığım için değil, hayatımın yazım için nasıl kullanışlı bir şey olduğunu erken yaşlarda kavradığımdan, bunu doğru biçimde yapmak, yaşananların şiddetiyle edebiyatın kırılganlığı arasındaki dengeyi sağlamak, yapıtı, kendi malzemesinin sarsıntıları karşısında edebi bakımdan dayanıklı kılmayı öğrenmek için. Okurlar, çoğu kez yazarın benini yazdıklarının yanlış yerlerinde ararlar. Yaşantısal malzeme üzerinde yükselen bir metin söz konusu olduğunda yazarın yazıda ben dediği kişiyi birebir kendisi sanırlar. Yazarın anlatısını kurarken ben dediği kişiyle yazar arasında dolaysızca kaba bir birebirlik ilişkisi kurarak yazdıklarını bir edebiyat metni olarak değil de bir hatıra defteri, bir günlük gibi okurlar. Yazarın yazdıklarına bakarak yaşamıyla yazdıkları arasında doğruluk ve tutarlılık sağlaması yapmaya çalışırlar. Böylelikle de yazar, kendi yazdıklarının malzemesinden istemeden de olsa kendisine sahte bir kişisel tarih yaratmış olur. Oysa iyi bir yazarın beni anlattığı kahramanlarda değil, yazısında gizlidir. Yazdıklarının içinde gizli bendir. Çıplak gözle görülmez, yalnızca görünmüş sanılır. Onu ancak metin okumasını bilenler görür. Edebiyat bilmenin, edebiyat okumanın has okura sağladığı bir ayrıcalıktır bu. Bu yanılgının yaygınlık kazanmasında yalnızca kötü okurun değil, kötü yazarın da katkısı olmuştur. Çünkü onlar yazdıklarıyla bu yanılgının yaygınlık kazanmasına epeyce katkıda bulunmuş, ben dedikleri yazı kişisiyle kendilerini yıllar yılı bir tutmuşlardır. Dünya edebiyat tarihi bu konunun çevresinde tek tek saymakla tüketemeyeceğim geniş bir tartışma halkasına sahiptir. Gustav Flaubert'ın Madame Bovary benim deyişi bu tartışmaların hatırda tutulan başlıca örneklerinden biridir. Gerçekliği birebir hayatla tekabül eden olaylar bile yazılırken nasıl biçim değiştirir, nasıl başkalaşır, boyutlar nasıl genleşerek değişir? Yazıyla uğraşanlar bütün bunları kendi deneyimleriyle yakından bilir elbet. Dil kurmaca bir yapıt, olayların birebir gerçekliğini aktarmak amacıyla bir hatıra defteri bile tutsanız, gene de olaylar ve kişiler sizin tarafınızdan yorumlanarak aktarılmış olur. Sizin ağzınızdan, dilinizden, bakışınızdan yorumlanarak yansıtıldığı için bir başkasına göre açı farklılığı kazanmıştır. Şu söylediklerim de edebiyatın ve sanatın çok eski bir malzemesidir aslında. Bütün bu eski doğruları yinelerken olayları ve gerçekleri herkesin kendine göre çarpıtmasından değil, farklı görme ve alımlama biçimlerinden, yansıtma ve aktarma çeşitlerinden söz etmeye çalışıyorum yalnızca. Ve bunlardan amacım asla gerçek hiçbir zaman bilinemez gibi bir önermeye ulaşmak değil, sözlerimin en fazla gerçeğin farklı yüzleri olduğuna ve gerçekliğin değişebilir doğasına ulanması daha doğru olur. Kaldı ki yaşantısal malzeme yapıntısal malzemeye dönüştürülürken istemeden de olsa işlem görür, tekniğe uğrar, açı farkı, tutum farkı, ele alış, kavrayış farkı yaratır. Görüş açısı, kullanılan ölçüler, malzemenin ele alış biçimi onu farklılaştırır, değiştirir, yeniden biçimler. Hatta yazmaya oturan kişinin yazının içinde yol aldıkça kendi için seçtiği kalkış noktasından bile uzaklaştığı çok görülmüştür. Bu konuda birçok yazarın deneyimi beni doğrular. Şu saydıklarım edebiyatın derin gerçekleri değil, hatta fazla harcı alem şeyler. Günümüzde bu konuda hala konuşmak, bir şeyler söylemek zorunda kalmayı bile talihsizce buluyorum. Ne yazık ki bu tür sorunlarla hala sık karşılaşıyor. Kurmaca ile gerçeklik, sözle büyü arasındaki sis hala çözülebilmiş değil bu coğrafyada. Kendi adıma hem talihli hem talihsiz bir durumdayım. Yazdıklarımın yakıcı bir sahicilik taşıması, neredeyse her yazdığımı başımdan geçmiş bir anım haline getirdi kim okur gözünde. Çeşitli nedenlerle, çeşitli yerlerde okurların bu tür sorularıyla sık sık karşılaşıyorum. Yazdıklarıma ilişkin tek tek örnekleri doğrulayıp yakalamaktansa soruları yanıtsız bırakarak onun yerine bir yaklaşım, bir tutum önermeye çalışıyorum. Edebiyata yaraşır bir tutum. Bu çeşit soru ve yaklaşımlara salt bir dedikodu merakı yüklemiyorum. İnsanlar çoğu kez kendi başlarından geçenleri, yaşadıklarını ve duyumsadıklarını bir başkasının bunca iyi ifade etmesi karşısında ikna edici bir açıklama bekliyorlar. Bütün olup bitenleri sizin de birebir yaşamış olmanız onların gözünde bir ölçü anlaşılır ve kabul edilir kılıyor yazdıklarınızda. Hayır, hiç böyle bir şey olmadı, hepsini hayal ettim gibi bir açıklama karşısındaysa adaletsiz bir durumda haksızlığa uğramış duygularıyla oynanmış hissediyorlar kendilerini. Bütün bunları deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Yetenek diye herkese eşit dağıtılmayan bir şeyin varlığını kabul ediyorlar çünkü. Bu adaletsizliği de dünyanın diğer adaletsizliklerinin yanına koymaya razılar. Eğer siz de aynen yaşamışsanız, ifade yeteneğiniz sayesinde onların dillendiremedikleri, adlandıramadıkları, çözümleyemedikleri şeyleri dile dökmeniz karşısında saygı ve hayranlık duyuyorlar ama hiç yaşamadan, başınızdan geçmeden, yalnızca yeteneğiniz ve hayal gücünüz sayesinde bunları yazabilmiş, böyle şeylere uydurabilmiş olmanız onların adalet duygusunu incitiyor. Bu dünyanın bütün okurlar için geçerli olmayabilir. Ben yalnızca tanıdığım okurlardan söz ediyorum. Konu çok zengin, dallı budaklı, gerçeklik, sahicilik, kurmaca ve kurgulama dolaylarında katmanlı uzun yolculuklara izin veren bir alan. Başlı başına teorik bir metnin malzemesi olabilecek derinlikte bir içerik taşıyor. Anlamışsınızdır. Böyle bir kitapta bunlardan söz etmek durumunda kalışımın bu kitabın özelliğiyle de bir ilgisi var elbet. Tam da bu noktada yeniden kendi adıma söz almak istiyorum çünkü. Bu kitaptaki ben doğrudan benim. Anlattıklarım bütünüyle yaşamımdan alınmadır. Bende iz bırakan kimi anlar ve anılardan yola çıkarak yaşadıklarımın yazdıklarıma nasıl sızdığı üzerine belgeleyici olması amaçlanmış metinlerdir. Hiçbir yalana, süslemeye, değiştirmeye, kurmaca olaya, hayal gücü ürünü olan bir sahneye yer vermedim. Kitaptaki metinler benim gerçek ve doğru diye bildiklerimdir. Öte yandan yukarıda söylediklerimin ışığında düşünecek olursanız yaşantısal malzemeyi yazıya dönüştürürken gördüğü işlemler nedeniyle uğramış olabileceği farklılaşma sorumluluklarını da yüklenirim. Bunlar hayatımda zaten vardı. Ben yalnızca dile getirdim. Amaçladığım başarı bütün bunlardan edebiyat yapabilmekti. Hayatımız herkesin hayatı gibi orada durur, gerisi hayatımıza nasıl baktığımız, onu nasıl ele aldığımızla ilgili bir bakış sorunu ve bunu ifade etme yeteneğidir olsa olsa. Edebiyatın bir kurgu sanatı olduğunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmam. Kurmacanın en büyük yardımcısı olan hayal gücüne ve onun baştan çıkarıcı yalanlarına başvurmaksızın, gerçek hayat malzemesi ve olmuş olayların kuşatıcı sınırları içinde kalarak kullandığım bakış açısı, dil, öyküleme tekniği, olayları dizimleme, kompozisyon kurma ve kurgu yardımıyla öykü, metin, anlatı ve deneme dillerinin dolaylarında gezinen edebi metinlere dönüştürmeye çalıştım geçmişimden taşıdığım şu birkaç koyu izi. Bu yüzden yani yazıya geçtikleri için artık birer gerçek hayat sahnesi olmaktan daha fazla bir anlam taşıdıklarını düşünüyorum. Paranın Cinleri yazısındaki dipnot bir ölçüde bu kitabın nasıl doğduğunu da anlatır. Bu kitabın ikinci bir kaynağı daha var. Daha gizli bir kaynak. O kitabı ararken uğradığım konaklama yerlerinden bu kitabın ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz.